Üçüncü ayrım, sayfa 37. Basit bir reklamın korku verici bir popüler bilim kurgu filmi olarak çözümlenimi. Uslu, temiz, bembeyaz bir yumurta yuvarlanıyor. Hepimiz kadar temiz, bembeyaz, uslu bir yumurta. Kim, niçin, nasıl bırakmış sokaklara? Habersiz dış dünyadan yuvarlanıyor. Kaldırımdan akıyor, aşağıda yola doğru. Kapkara bir otomobilin önüne doğru yuvarlanıyor. Başına gelebileceklerden habersiz. Nafile bir serüvene itilmiş kader tarafından ezilecek. Bütün temizliğiyle, bembeyazlığıyla, usluluğuyla eziliverecek. Fakat yumurtacığı serüvene çıkaran o yüce güç izin vermiyor yumurtanın karşı kaldırıma tek başına ulaşmasına. Kapkara otomobilin ezmesine de izin vermiyor. Kurtarıyor uslu, tertemiz, bembeyaz yumurtacığı. O küçük, o bembeyaz, o uslu, o serüvensiz bir başınalığı içinde kabuğuna çekilmiş yaşarken biriktirdiklerini kendini kurtaran bir kaldırımla bir diğer kaldırım arasındaki kısacık serüveninde bile onu bir başınalığı içinde yalnız bırakmayan yüce kurtarıcıdan hisse senetleri tahviller alsın da kendi kabuğu içindeki yaşamını serüvensiz zenginleştirsin diye. Bu kısa öykücük, hiçbir siyasal felsefesi yokmuş gibi görünen basit bir reklamın televizyon ekranlarında izlediğimiz görüntülerinin yazıya dökülmüş soluk bir izidir. Son yıllarda aydınlarımızın okuduğu gazetelerimizin, aydınlarımızın okuduğu en iyi yazarlarımızın sütunlarının hemen altında gördüğümüz başarılı yazarlık başlığı ile yapılan çağrılardan ayıklanarak seçilmiş reklamcılarımızdan herhangi birinin yaratıcı çalışmasının ürünü bir reklam filminin kurtulmuş görünümüdür. Amacı, bir yumurtayı bile hayatta yok olmaktan kurtaran iyiliksever faizcilik kurumlarına doğru bizi yöneltmek, biriktirdiğimiz neler varsa elimizde onlarla kendimizi kurtaracak olanlara bu fırsatı vermemizi kolaylaştırmak. Seslendiği küçücük insanlar olduğu için görüntüsel simgelerle anlattığı öyküde de köşeyi dönen birinden değil, bir yolun iki kenarındaki kaldırımlardan birinden diğerine geçecek kadar bile gücü ve özgüveni olmayan bir yumurtacığın kısacık serüveninden söz ediyor. Böyle bir reklamın siyasal felsefesi olmadığı söylenebilir. Kuşkusuz bu reklam filminin yaratıcı reklamcısı da bu görüşe katılacaktır. Bunu söylerken reklam filminin görüntü ve ses öğeleriyle oluşturulan iletim kanallarından bize gelen kodlanmış iletilerin hiçbirinde siyasal bir içerik bulunmadığı ileri sürülecektir. Bu savı, reklam filmini gündelik hayatın hayhuyu içinde geçirdiği sokaktaki saatlerinden sonra evine çekilip dünyayı kendi balkonundan seyredebileceğini sanarak izleyen sade insanlar olarak hepimiz paylaşabiliriz. Sanırım ben de önce bu safiyet içinde izledim. Ne var ki birkaç saniye içinde gözümün önünden hızla akan bir şerit gibi son yılların çok tutulan, biri bizde de gösterilen popüler bilim kurgu filmlerinden ikisi birden geçmeye başladı. Ve birden bu basit reklam filmiyle radikal tutucu yönetmenlerin hem de genç yönetmenlerin yaptıkları yıldız savaşları ile yabancı, alien, bizde bir sinema yazarımız yaratık diye karşılık bulmuştum. Filmlerinin sonundaki koskoca bir galakside, sonsuz bir bilinmezlikte çağdaş bilim ve teknolojinin özgürleşimci değil, bu teknoloji ve bilimin sahibi olan sisteme entegre edici konformizmi içinde kendisini göksel güçe teslim eden kahramanların dış ortamdan soyutlandırılmış, dezenfekte edilmiş, kapalı bir uzama, kabine ya da poda çekildikleri sahne arasındaki benzerliği fark ettim. Bunlardaki ileti de aynıydı. Bilim ve teknoloji çağında bile insan için bir tek kurtuluş vardır. Sistemle kendisi arasındaki simbiyotik ilişkiyi, anne ile çocuk ya da birey ile toplumsal sistem arasındaki gibi birinin diğerinin varlığından dolayı varlık kazanması ilişkisidir bu. Her iki birimin ayrı ayrı varoluş kazanarak birbirlerini tamamlayacakları bir ilişkiye evrimlemek yerine, çocuğun annesinin varoluş biçiminin içinde, bireyin de toplumun varoluş biçimi içinde eriyip üst sistemle füzyon içine girmesi. Derinlemesini irdelemeden hemen görülüyor ki anne ve çocuk arasındaki ilişkinin zamanla çocuğun da ayrı bir varoluş biçimi kazanamaması durumunda nasıl cinsel ve kültürel edilginliği yol açtığı, bu işle uğraşan bilim adamlarında genellikle kabul edilen bir gerçekse, birey ile toplum arasındaki ilişkinin bireyi toplum içinde erimeye iten toplumsal dönem, Yönetimler ve yaşama üslupları için de aynı görüşü ileri süren siyaset bilimcileri, sosyal bilimciler, kültür felsefecileri vardır. Kısacası annenin karşısında bağımsız bir varoluş kazanamayarak, hayatta etkinlik kazanamayıp ilk kozasına rahme dönen çocuk hangi yaşta olursa olsun nasıl ileri yaş çocukluğu durumunun içinde kalmakta ve hastalıklı biri olup çıkmaktaysa, toplum denen belirli insan ilişkileri biçiminin sistemsel biçimi içinde erime edilen insanlar da yaşamın karşısında aynı şekilde edilginleşmekte ve hayatın içindeyken hayatın yerine ölümü seçmektedirler. Yoğun bir umutsuzluğun, yoğun bir yıkılışın, yoğun bir korkunun, yoğun bir işsizlik ve açlığın içindeki Alman insanının, Alman toplumunun en hastalıklı tiplerinin oluşturduğu Nazi hareketinin içine girerek resmi geçitlerde kendinden geçmesi, açlığını unutup bin yıllık gelecek düşleri görebilmesi, Handmaid'in hala Bildungçu umutlardan söz eden sözde Gemeinschaft müziği yerine bu sözde Gemeinschaft müziğinin pure hali olan Karl Orff'un yönetimindeki müzik etkinliklerinde ya da bando müziklerinde kendinden geçebilmesi tek tek kişilere özgü bir hastalık değildir. Birey ve toplum ilişkisinin, bireyin varoluşunu bütünüyle toplumsal sistemin belirlediği kuralların etiğin içine hapsetmesinin sonucudur. Yakın yıllarda bizde de iyi gişe yapmaya başlayan ve çoğunlukla radikal muhafazakarlar, radical conservatives denen yönetmenlerin yaptığı korku savaş popüler bilim kurgu felaket filmlerindeki ölümün yüceltilmesine, bireyliğini kazanamayan insanın masum bir şövalye arınmışlığı içinde ölümle füzyon haline gelerek ölümde ölümsüzleşmesine dayanan insan ve insanın dış gerçekliği arasındaki ilişkinin tasvir edildiği filmler ile Marlon Brando'lu kimi süper prodüksiyonlarda ve daha nice Amerikan filmlerinde de aynı durum görülmektedir. Bu filmleri yapanlar bugünün reel dünyasını onaylamayan kimselerdir ama bu kişiler bugünün dünyasındaki bu kötülüklerin yok edilmesinin ancak ve ancak bugünün dünyasının aşılmasıyla varılacak, geleceğin daha özgür dünyasının gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceğini düşünmelerini önleyen bir yaşama üslubunun içindedirler. Yapabildikleri tek şey, yeterince onursuzlaşamadıkları için ne reddedebilecekleri ve ne de değiştirebildikleri reel dünyanın içinde kalarak kendilerini kendi elleri ile estetize edilmekte olan bir hayatın içine kapatmak, ölüme tapınmak olmaktadır. Filmlerinde insanlar arasındaki ilişkileri grotesk bir biçimde tasvir etmeleri bile reel topluma karşı yöneltilmiş bir eleştiriden çok çıkamadıkları, edilginleşmiş yaşam üsluplarının haklılaştırılmasına yönelik bir umutsuzluğun, insana güvensizliğin, insanın grotesk bir hale getirilmesinin, tıpkı reel toplumların istediği gibi insanın insan karikatürüne dönüştürülmesinin görüntülendirilmesidir. Kiminin grotesk anlatımı, kiminin de tek kurtuluşunun bir daha yaşanmayacak olan geçmişte kaldığını savunan distopyan, ters, ütopyacı anlatımı kullanarak söyledikleri budur. Yaptıkları siyasal ve kültürel boyutlarıyla hayatın estetize edilmiş bir biçiminin savunulması, bilim ve teknoloji çağının insanına yaşamı bırakıp ölüme tapınmanın benimsetilmek istenmesidir. Ve bunlardaki distopyan anlatım, alıştığı dünyasının sonunun geldiğini gören, merkantil kapitalizmle birlikte ilk belirtileri gözüken modern dönemlerin yeni yaşamına ve dünyasına ise durağan bir tarih anlayışına sahip olduğu için güvenemeyen Dante'nin distopyan anlatımındaki incelikten, nezahat içindeki melalden de yoksundur. Öyle olmasaydı Dante'nin melalini anlayışla karşılayan, onun yapıtına İlahi niteliğini atfederek ilahi komedya diye adlandıran bir Boccaccio çıkıp da bu durağan tarih anlayışının neden olduğu melali diyalektik bir tarih anlayışı ile aşabilir miydi? Aştıktan sonra da Dante'ye saygısını sürdürebilir miydi? Ölü dinlerin mümini olmaktan kurtulmadıkça. Türkiye'de kültür hayatının nereden gelip nereye gittiğini tartışmak için batılı toplumların son yüzyılları ile bizimkini kısaca karşılaştırmak gerekiyor. Üretim teknolojisinde batının verimliliği artıracak yeni araçlar, yöntemler, düşünceler üretmeye başladığı 16. yüzyıldan itibaren batı ile etkileşimimizde biz edilgen taraf olmuşuz. Batı ile ilişkiler arttıkça üretim teknolojimizin verimliliği düşük olduğu için devlet ya da aracı sınıflar para kazanmış, saray, kasr, yalı yaptırmış, toplumun geniş sınıfları ise imalattan da üretimden de daha az para kazanır olmuşlardır. Devlet ile toplumun güç, zenginlik, esenlik anlayışları bu andan itibaren farklılaşmıştır. Batı ise merkantil dönemin ilk servet birikimini önce yatay sonra dikey iş bölümünü geliştiren daha verimli üretim teknolojilerinin realizasyonu yönünde kullanarak sanayi devrimine doğru yol almaya başlamıştır. Galileo'nun dürbününden itibaren bilimsel buluşlar ve bilim adamları batılı toplumların gelişmesindeki motor güç olan burjuvazinin desteğini kazanmıştır. Laik düşünce, hayata rasyonel bakabilme, insanın bu dünyada da mutluluk arayabileceği fikri bu ilk yüzyılların ürünüdür. Aklın, bilimin, insan hünerlerinin gelişmesi batıda sosyal bir zemin üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren batıdan bir şeyler almak, bir şeyler öğrenmek bile bizde sansürlü bir süreç içinde olmuştur. Rahman devletimiz, nelerin alınabileceğini sürekli denetim altında tutmuştur. Batılılaşmacı ilk aydınlarımız da bu devletin enderun yetiştirmesi resmi aydınları olmuştur. Devletin dışındaki sektörlerde bir ölçüde batılılaşan kişiler ise azınlıklardandır. Osmanlı toplumunun iç çelişkileri arttıkça onlar da kendi uluslarını modernleşme sürecine katkıda bulunmaya yönelmişlerdir. Bizim 1960 sonlarında sevebildiğimiz modernist şiiri Kavafis ile Yunanlılar bu renkli oluşum sayesinde 20. yüzyılın eşiğinde yaratabilmişlerdir. Bizde bu ancak ikinci yeni kuşağın tema seçimi ve anlatım formu ile olabilmiştir. Sanatçının marjinalliği Ece Ayhan, Cemal Süreya, Orhan Duru, Yusuf Atılgan, Orhan Peker ile fark edilebilmiştir. Batılı toplumların bilim ve felsefedeki ilerlemelerinin ardında bu toplumlardaki sıradan insanların dünyaya, kendilerine, siyasal hayata bakışlarındaki değişmeler vardır. Bizde çok yakın yıllara kadar bunlar da farklı düzeylerde kalmıştır. Batıda perspektif 14. yüzyılın başında tüccar kenti Floransa'da bulunmuştur. Floransa Katedrali'nin mekan düzenlemesi bile tanıyı değil, Tanrı'ya ve hayata bakan insanı merkez almıştır. Işıklar içindedir, korkan değil, yaratılışın gizlerini hayranlıkla seyreden ve bunları anlatmaya başlayan insan vardır Floransa'da. Bizde ise Tanrı ile yek vücut olmayı düşünen ve Tanrı'nın dışında ayrı bir varoluşun yüküne katlanamayan, Tanrısı ile simbiyosis ilişkisine dönmeyi yeğleyen, insanın kurduğu dünya ile baş etmekten umudu kesmiş insan vardır. Umutlu, yaşama sevincine sahip, hazlı insana varış süreci 18. yüzyıl sonlarına kadar varan bir uzaklıktadır. 18. yüzyıl sonlarında batılı insan Fransız devrimini yapmıştır. Siyaseti bizzat kendisi yaparak krallar devirmiştir. Kentlerini yönettiği önceki yüzyılların ardından toplumun siyasal hayatını biçimlendirmeye girişmiştir. Bilimin ve teknolojinin getireceği bolluğu engelleyen şeyin yaşanan dönemin toplumsal ilişkilerindeki arkaiklik olduğunu düşünmüş ve bizzat kendi hayatındaki dönüşümlerle bunu görmüştür. Akla, bilime, teknolojiye güven duyarak, bunların kıymetini bilerek 300-400 yıllık bir dönem yaşamıştır. Dini taassubun içinde başlayan aklın uyanışı geniş kitlelerin hayatını da dönüştürerek 1830'lara kadar sürmüştür. 1830'lardan itibaren yeni egemen sınıf olan burjuvazi de bilimi ve teknolojiyi kendi dar görüşlülüğü içinde kendisi için araçsallaştırmaya başlamıştır. Marx'ın 1840'lardan itibaren fark edip söylediği gibi aydınlanma felsefesinin bütün bir insanlık için vaat ettiği bolluk, özgürlük ve korkulardan kurtulmanın yerini aynı felsefenin kardeşlik, fraternity ilkesi yeni egemen sınıfın somut varoluşu gereği unutulduğu için yeni bir irrasyonalite almaya başlamıştır. Akıl araçsallaşmaya başlamıştır. Toplumsal sistem gitgide daha rasyonelleşmeye, toplumsal sistemin içindeki hayatı yaratan bağımlı kesimler ise gitgide insansal yetilerini yitirip irrasyonelleşmeye itilmişlerdir. Korku, güvensizlik, şiddet, baskı, taassup çok daha gelişkin yöntemlerle halkın hayatına bir kez daha egemen kılınmaya başlamıştır. Paris'te şehir mekanı Haussmann tarafından yeniden düzenlenirken bu işin adı da açıkça konulmuştur. Stratejik güzelleştirme. Stratejik güzelleştirmenin amacı Fransız devrimi günlerinde Paris'in kent mahallinde dolaysız olarak siyaset yapan toplumsal kesimleri Bu kentin ve diğer kentlerin mekanında önce çok çalışıp az yiyen iş gücü, sonra da mutlak yoksullaştırmadan göreli yoksullaştırmaya geçişten itibaren salt tüketici olarak yaşatmaktır. Siyasetten dışlama gelişkin yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır. Hayatla ilgili bilgiler kitle iletişim araçlarından alınmaya başlanmıştır. Kendi sorunlarının nedenlerini kavrayacak insan oluşturmak için gereken bilgilenme yerine kendi yakınını bilmeyip uzakları, egzotik olanları bilen, malumattar insanı yaratan garip bir duyma, işitme, yüzeyden maluma sahibi olma sürecine geçirmiştir. Müzik de, bilim de, şiir de, teknoloji de, toplumdaki yeni egemen insan bağımlı insan ilişkisinin isterlerine göre araçsallaştırılmıştır. Bunların iyisini, özgününü, lirik olanını ancak yeni denetim mekanizmalarının dışında yaşayabilen ve bu dışarılığını reel olana direnmek için işlevlendirebilecek kadar kültür sahibi olabilmiş, zihnen duyguları bakımından gelişkin insanlar yapabilmeye başlamıştır. Öncü sanat ürünleri, sanatçının toplumsal hayata uyumlanma yetersizliğinin neden olduğu toplumsal realiteye tepkimeci yanıtlar olarak değil, toplumsal realitenin ne olduğunu derinlemesine sezinleyebilmiş, kavrayabilmiş, burjuva kültürünü tanıyabilmiş, burjuva toplum yaşantısının içinde yetişmiş ve onu yetersiz bulduğu için bir çıkış arayan insanların bilişsel düzeyi gelişkin, artistik, entelektüel yanıtları olarak yaratılmışlardır. Bu sanat ürünleri birer karşı kültür inşa çalışmasıdır. Genel geçer beğeniyle seslenmeyi düşünmeyen, tedavüle konulmamayı kabullenebilmiş ürünlerdir. Tedavüle konulmaları, yeni toplumun standartlaştırıcı, homojenleştirici, kitleselleştirici eğilimleri sıradan insanların hayatlarında da hissedilmeye başladıktan sonra doğan yeni bir soluk arama ihtiyacı ile olabilmiştir. Yüzyılımızda öncü sanat ürünlerinin kitlelerce değil, seçkinlerce aranması ise daha değişik bir düzenlemenin sonucudur. Günümüzün toplumsal sistemlerinin kitleleştirici ve homojenleştirici etkileri, insan hayatındaki spontaniteyi bütünüyle ortadan kaldıracak boyutlara erişmiştir. Ancak geniş kitleler bunları az hissedebilmekte, modern toplumun işleyişi ile elde etmeyi umdukları 50 çeşit şeftali kompostosu ve konserve ile dolu süpermarketlere tüketiciler olarak girebilme iştihası, reklamlarla, kitle kültürüyle pompalandığı için insan hayatının saçmalaşması, spontanitenin kalmayışı fark edilmemektedir. Daha doğrusu fark edilen bu yitirişleri dile getiren popüler sanat ürünleri ile acılar hafifletilmekte ve zengin çeşitli süpermarketlerdeki meta dünyasının saadeti kanıksanıncaya kadar tadılmak istenmektedir. Önce sanat ürünleri, sistemin yarattığı bu tür sorunları hissedebilen seçkinlerin bazı kesimlerince talep edilmektedir. Kitlesel beğeniye seslenen öncü sanat ise, reel olanı olumlayan ve maddi zenginliğin karşısında gözleri kamaşan kitlelerin bekleyiş durumlarına denk düşen parlak, çığırtkan ama olumlamacı ürünlerdir. Postmodern sanat ürünlerinin modernliği antimodernisttir bu yüzden. Ve bu arada Amerika'da yeni siyaset bilimcilerinin bir bölümü homojenleştirmenin yoğunlaştığını, insanlara kendi hayatlarının sahibi kendileriymiş duygusunu vermek gerektiğini söylemektedir. Federal hükümet, okul, yüzme havuzu, yolların inşa ve bakımı gibi bazı işleri yerel birimlere bırakmak istemekte. Ancak yerel birimlerin bunlara istek duyacak heves ve canlılığının kalmadığı söylenmektedir. Sistem kuramının teorisyenlerinin hep söyledikleri gibi sistemde oluşturulan homojenleştirme karşı kültürün olgunlaştırılması nedeniyle sistemde atropi yaratacak boyutlara erişmiştir. Bunu kitleler bilişsel düzeyi yüksek idrak biçimleri içinde kavrayamamaktadır. Ama boşanmalar, doyumsuzluklar, şiddete yönelmek, uyuşturucular, akıl ve ruh hastalıkları, entelektüel etkinliklerden hoşlanmama, yeni ve yabancı olana duyulan düşmanlık, amaçsızlık, yalnızlık gibi olguların ardında kitlelerdeki bu bilişsel düzeyi düşük, yetersiz farkındalığın yansımaları vardır. Sistemin rasyonelleşmesi. Batı toplumlarındaki insan hayatının bu işlik dışı hayat alanlarındaki irrasyonalitesi, Batı toplumlarındaki işlik ve iktidar mekanizmalarının odaklandığı hayat alanlarındaki insan mutluluğunu, insan özgürlüğünü bilerek unutmuş bulunan kendi araçsal rasyonalitesinin zorunlu ürünüdür. Batılı toplumların gündelik hayatında işlik ve iktidar odaklarının dışındaki hayat alanlarında egemen konuma geldiği görülen bu irrasyonelite, söz konusu toplumların düşünürleri ve sanatçıları ile birlikte yaşamaktadır. Bunlara rağmen yaşanmakta ama bunlar sayesinde bugün de bu toplumlarda eleştirel düşünce ve sanat kendi ürünlerini verebilmektedir. Bizde durum bugün de çok değişiktir. Burjuva kültürünün Beethoven'daki kırılmaya kadar süren özgürlükçü, eşitlikçi, laik ve rasyonel hayat anlayışı hiçbir yüzyılımızda yaşanmamıştır. Burjuva kültürünün kendi içine kapanmış, geriye yönsemeli ve araçsallaştırılmış, iğdiş edilmiş bir egemen sınıf kültürüne dönüşmesinden sonraki kitlesel ürünleridir bizim daha yoğun olarak tanıyabildiğimiz, tadabildiğimiz. Kitle toplumuna dönüşme sürecimiz zaten doğru dürüst bir bireyleşme olanağı bulamadığımız, bizi kulluk statüsü içinde yığın saymış bir merkeziyetçi iktidar yapılanması anlayışı içinde yaşadığımız yüzyıllarımızın hemen arkasına takılmıştır. Batılı toplumlarda görülen 1830'lardan sonraki insanı yabancılaşma içinde tutan etkiler, kitleleşme, bireyleşmekten alıkonulma, kültürel beğeninin düşüklüğü, siyasetin dışında bırakılmışlık ve bunun benimsenmesi, entelektüel etkinliklere düşmanlık, laik görünümlü modern irrasyonalitenin içine hapsedilme gibi olumsuz süreçler bizde de hızla başlamıştır. Bizde daha da yıkıcı olacağı beklenmelidir. İşlikler toplumu şart mı? Toplumsal hayatımızın kültürel alanındaki bu olumsuzlukların ardında temelinde bugün de verimliliği başka ülkelerdekine oranla çok düşük bir ekonomi vardır. Ülkenin zengin kesimlerinin refahı iç kolonizasyon ve sınıflar arası servet aktarımındandır. Dış ticaret ilişkilerinin yoğunlaşması bile ülke içindeki sınıflar arası servet transferinin acımasızlığını arttırmaktadır. Hayali ya da hayali olmayan, ihracatımızı yeterince besleyemeyen kesimlerden aktarılan artı değerle sübvansiye etmekteyiz. Antidemokratik toplum yönetimi felsefesi, verili toplumsal sistemin sürdürülmesi için gereken bir ön kabul halini almıştır. Sosyal demokrasinin çıkmazı bu yapısal tıkanmadan kaynaklanmaktadır. Kişilerin yetersizliğinden ya da özel sektöre şirin görünme merakından değil, verili durumun içinde siyaset yapabilmenin başka yolu kalmamış gibidir. Ve böyle bir çıkmazın eşiğinde Türk insanı, İbrahim Tatlıses'in müziğindeki orkestrasyonla çok sesliliği bulduğunu sanmaktadır. Üniversitesinde tek kitapla ders okutulan, doktora kurlarında eleştirel bir okumanın entelektüel bir ukalalık sayıldığı bir toplumda, televizyon da genel gidişe uyarak kapılarını bugüne kadar hor gördüğü sokağın ve birahanelerin müziğine açmaktadır. Kendisi adına düşünmemiş, kendi hayatını kendisi biçimlendirmemiş, kendi diliyle bir Don Kişot, bir deliliğe metiye yazamamış bir toplumuz. Osmanlı'nın tercüme odası devlet için ayıklayarak kültür alıyordu batıdan. Bugün batının orta sınıfına hitap eden konfeksiyon mağazalarına koyduğumuz Frenkçe tabelalardan bunların Printemps Printan diye okunur şeklinde kenarına açıklama konan reklamlarından ve antik düşünceye erişmek için değil, bankacı, işletmeci, otel yöneticisi yetiştirmek için açılan Anadolu liselerinden, yabancı dille öğretimi bu amaçlarla sınırlandırılmış, yüksek öğretim kuruluşlarından, ses ve sinema sanatçılarımızın Avrupa gezilerinden ve kadın dergilerimizdeki Ajda'nın seçtikleri sayfalarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz batıdan. Alacakaranlıktan çıkış umudu var mı? Bu alacakaranlıkta hiç mi umut ışığı yok? Var tabii. Dünya küçülüyor. İnsanlığın sorunları aynı, tek bir örgünleşmiş hayat tarzında kaynaklanıyor. Bu hayat tarzının odağı olan toplumlarla birlikte biz de çıkacağız bu alacakaranlıktan. Yeter ki kendi başımıza kalma tutkusuna kapılmayalım. Dünya ile etkileşimimizi sürdürelim. Dünya ile etkileşimimiz resmi ya da resmi olmayan hamiyetli, iyiliksever ve kendileri farkında olmasa da patrimonyal elitler aracılığıyla olmasın. Patrimonyal yerli elitin ufku dardır, kendi insanına sevgisi azdır ve o bir aracıdır. Tıpkı üretim teknolojisinde verimliliği artırmadan sattığı mallar gibi aracılık yaparak satacağı bizleri de gelişkin nitelikler kazanmamıza bile meydan vermeden ucuza satma tutkusundadır. Bugünkü alacakaranlıktan çıkmamız, bütün aksaklıklarına rağmen olabildiğince işler tutmaya çalışmamız gereken demokratik hayatımızın sürmesine ve geliştirilmesine bağlıdır. Demokratik hayatımız sürdürülebilirse, geliştirilebilirse, hem verimliliği yüksek üretim teknolojilerine geçişe olanak tanıyan bir ekonomik gelişme modeli, hem de böyle bir model arayan bazı aydınlarımızın kafasındaki nüfusunun %50'den fazlası fabrikalara kapatılmış bir sanayi toplumu yaratma düşlerinin günümüzün eleştirel düşünceleri karşısında ne kadar demode şeyler olduğunu anlama fırsatı bulabiliriz. Günümüzün sanayi kuruluşlarında canlı emek yoğun kullanılmamaktadır. Batılı toplumlarda fabrika işçisi kimliği içinde yaşanan saatler kısaltılmaktadır. Fabrika işçiliğinden çıkış, çalışan kesimlerin özgürlükçü ve kendiliğindenlikçi karşı kültür yaratmalarına yetmemektedir. Ama kültür sosyolojisi ile uğraşan bilim adamları bu tıkanıklığın açılması için de yollar aramaktadır. Biz, yüzyıllardır gelişme hasretiyle yaşamış bir toplum olduğumuz için aydınlarımızın işliğine dönmüş bir toplum düşlemesi garipsenmeyebilir. Ama bu düşüncelerin de artık geçersizleştiğini fark etmek zorundayız. Toplumsal, siyasal, kültürel dönüşümümüzü bu tür sorunların en ileri boyutlarda tartışıldığı toplumlardaki düşünceleri zamanında izleyerek düşünmek, yönlendirmek zorundayız. Ölü dinlerin müminleri olmaktan kurtulamadığımız sürece sağda da solda da bugünkü hayatımıza ışık tutabilecek düşünceler üretmemiz güç görünüyor. Gösteri sayı 98, Ocak 1989. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 48. Güzelliğin tapınağı mermerden olmalı ve herkes için olmalı. Ravenna'da ya da Floransa'da katedrale bakan bir otelde kalmışsanız, yıllar sonra gene geldiğinizde hangi odada kaldığınızı bulabilirsiniz. Sokaktan, katedralin önündeki meydandan şöyle bir baktığınızda. Sanırım Stefan Zweig'de de vardı böyle bir anı. İsviçre'de göle bakan bir oteli anlatır unutamadığı özellikleriyle. Sonra da inanılmaz boyutlara varan enflasyon nedeniyle, enflasyon önceleri Avusturya'da başlamıştır. Almanya'da para sağlamdır henüz. Almanya'dan başka Avrupa ülkelerinden sekreter kızların bile Viyana'ya gelip birbirinden güzel otelleri istila ettiklerini söyler. Viyana'yı anlatırken de zengince orta sınıfın evlerindeki hizmetkarların, kadınların sık sık bir önceki akşam operadaki sopranonun geçen mevsim aynı operadaki sopranodan daha iyi ya da daha kötü olduğunu konuştuklarını söyler. Sanayi toplumuna geçiş sürecinde diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmış Avusturya-Macaristan İmparatorluğu uzun uzun sürmüş kendi barok döneminin sonlarını yaşamaktadır. Ama Budapeşte de, Prag'da konservatuarlar, operalar, üniversiteler vardır. Sanatçılar, matematikçiler, felsefeciler, üniversitelerdeki bilim adamları aynı etkinliklerini Viyana'ya geldiklerinde Peşte de ya da Prag'da iken de sürdürürler. İnsanlar birbirinden güzel kafelerde oturur, gazetelerin dergilerini okur, konuşurlar. Çevrelerindeki mimari güzellikler okudukları gazetedeki edebiyat sayfası ile, dergiyle, kitapla birlikte onların incelikler kazanmasına katkıda bulunur. Toplumun vasati insan düzeyini aşağılara düşmez pek. Bir barok dönemdir Viyana'da yaşanan. Resmileşmiş hayat alanlarında büyük bir ciddiyetle yıkımın estetiği geliştirilir. Tıp fakültelerinde bile artık amaç hastaların iyileştirilmesi değil, hastalıkların seyrinin en ince ayrıntılara kadar saptanmasıdır. Hasta kararlarının ayak uçlarındaki tabelalara düşülen notlarla. Barok dönemi yaşanırken resmileşmiş hayat alanlarında ölüm güzelleştirilmektedir. Ama resmileştirilmemiş hayat alanlarında ölüme, yönseme durdurulmak istenir. Hastalıkların betimlenmesiyle yetinilmez, hastaların iyileştirilmesi öne çıkarılır. Düzenin değişmezliği ve yetersizliğiyle yaşanan barok dönemin insanını iyileştirmeyi en başta ve en cesurca resmileşmemiş hayat alanından Freud yapar. İnsanı deforme eden realitenin içselleştirilmesinin nasıl gerçekleştiğini araştırmaya başlar. Zweig, Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesinden sonraki günlerde Salzburg'a gelir. Yaşlı teyzesini Alman tanıdıklarına bırakır, Alman yazarlarının yaratı anlarına en yakın günlerdeki mektuplarından oluşan koleksiyonunu alır yalnızca evinden. Viyana'ya gelir, 6 gün kalır. Trenle Viyana'dan Londra'da kiraladığı evine gitmek için dönüşünde Salzburg önlerinden geçerken yamaçtaki 18. yüzyıldan kalma evine hiç bakmaz. Salzburg'u geçtiklerinde kompartımandaki İngiliz yolcu Zweig'in Viyana'dan geldiğini öğrenince Viyana'da bu 6 gün içinde topa tutulan işçi mahallelerini, yakılan Yahudi gettosunu sorar. Zweig bu 6 günü Viyana'da yaşamıştır. Uluslararası barış komitelerinde çalışmıştır ama yaşadığı rafine burjuva kültürü içinde Viyana'da işçi mahallelerine ve Yahudi gettosuna yapılanları duymamıştır, fark etmemiştir. Trenin kısa bir süre durduğu ilk istasyonda iner ve olan bitenleri öğrenebilmek için gazete büfesinden The Times'ı Londra'da yayımlanan gazeteyi alır. Yıllar sonra, savaşın sonlarında Arjantin'in sevimli bir sayfiye kasabasında intiharında, kim bilir belki de Ece Ayhan'ın şiirinde şöyle değiniliveren, her büyük suçun uzaktaki küçük ortağı olmasının da payı vardır. Savaş bittiğinde Viyana'da mimari estetik ayaktadır, kitaplar gene satılmaktadır, kafelerde insanlar gazetelerini okumaktadır, batılı ülkelerin benimseyebileceği bir uygar toplum hayatı kurulabilmiştir. Freud, Thomas Mann, Zweig, Marx gene okunabilmektedir, eleştirilebilmektedir, yeni kitaplar yazılabilmektedir. Ölümün estetize edildiği bir barok dönemden, faşizmden sonra buralara varılabilmesinde hiç kuşkusuz barok döneme varıncaya kadarki kültürel birikimin ve bu birikimin toplumun genelindeki dağılımının etkisi vardır. Barok döneme varıldığında sahip olunan kültür düzeyi, hayatın resmileştirilmiş alanlarından topluma yayılması önlenemeyen ölüme tutkun eğilimlerinin yanı sıra, hayatın resmileştirilmemiş yanlarından, yaşamdan yana, yenilikten yana, genç olandan yana, organik olandan yana, düşüncelerin de tomurcuklanmasını sağlar. Kültürü hayattan sürgün eden, hayatı kurutan, bize hayatın yerine ölümü sevdiren barok bir dönemin yaşanması değildir tek başına. Barok dönemin hangi kültür düzeyinde, hangi insan vasatesi ile yaşanmakta oluşudur önemli olan. Yerel seçimlerden hemen sonraki günlerde 1950'li yıllarda başlayan Küçük Amerika olma serüvenimizin ilk ürünlerinden Hilton Oteli'nin yenilerde yapılan uzantısındaki Vizon Show'un gerçekten çok başarılı son defilesini izlerken bunlar geçti aklımdan. Gösterinin yapıldığı salon, ışıklar, müzik, dış ses, mankenler ve giysiler, takılar, aksesuarlar özenle hazırlanmış, güzel seçilmişti. Podyum ve podyuma çıkıştaki izleyiciye göre sahnenin en arkasındaki yükseltili ana giriş antik çağdaki tapınak mimarisinin tersine çevrilmiş gibiydi. Işıklar mimari mekan düzenlemesiyle altara düşmüyordu, sunulan güzelliklere ve satın alınacak bu güzelliklerle kazanılacak edaya düşüyordu. Satın alınması istenen güzelliklerin, mankenlerin mimetik çabalarıyla bize talim ettirmek istedikleri edanın gezinmesiyle ışıklar da geziniyordu. Renklerin, jestlerin, davranışların kendini fark ettirmekteki ısrarı, dış sesin ve yer yer Wagner müziğini andıran sinyal müziğinin hayat mekanımızda seçkinleşmişler için sınır çizici etkisi aracılığı arttırılmak isteniyordu. Yaşadığımız kalabalıklaşmışlık içinde fark edilme isteğimize koşut düşüyordu bunlar. Renklerin parlaklığı kadar mankenlerin bize gösterdiği jest ve mimiklerdeki etrafa kayıtsızlık ve görünümünden duyulan gurur da artık hayattaki amacımızın çevremizdeki başka insanlarla içtenlikli ilişkiler kurmak değil, korkutmak, başkalarından geride kalmadığımızı teşhir etmek, hayatta geldiğimiz yeri onlara göstermek olduğunu sezinletiyordu. Giysiler ve mankenler gene de güzeldi. Bütün insansal noksanlıklarına rağmen bizi fark edilme ihtiyacına sürükleyen, reel hayatın karşısında bütün bu düzenlemelerin çaresiz kalacak olmasına rağmen giysiler ve mankenler güzeldi. Ama bütün organizasyon üstünlüğüne, güçlü çalışmaların düzeyliliğine rağmen en güzel olan mankenlerin yürürken yerden hafifçe kalkık topukları ve ayak bilekleriydi. Upuzun boyunları, gözleriydi. Erkek mankenlerdeki Tanrı'nın verdiği doğal güzelliğin izleriydi. Jestlerle, profesyonelleşmiş davranışlarla da silinmeyen. Vizyon Show'un başarılı 10. yılının son defilesinden çıkarken imgelemimde güzel ve upuzun bir bacak vardı. Rüzgarın havalara kaldırdığı çağla yeşili ve nar kırmızısı bir etekliğin saklayamadığı. Göklere kadar yükseliyordu. İstanbul'un her semtinden insanlar sokaklarda gezinirken, boğazda balık tutarken, şehrin en güzel yerlerine serpiştirilmiş kafelerde, aktüelite dergilerine ya da Telos'u, American Literature'u, sinema günleri nedeniyle diyelim film comment'ı okurken, Latife Tekin ile Orhan Pamuk'un romanlarını karşılaştırırken, yerel seçimlerin sonunda oylar sağ partilerde değil, yenilikçi ve özgürlükçü siyasal partilerde odaklanmaya başlamışken, yaşadığımız şu günler hiç değilse kendi baroğunu meydana getirebilecek bir düzeye gelmişken, bu göklere yükselen şeftali pembesi ile fil dişi karışımı olağanüstü güzel bacağı seyrediyordu aranan hayatı severcesine. Evet, defileler daha güzel olmalı. Vizyon Show'un defilelerini izlerken aramızda göremediğimiz kurumsallaşmış elit zenginler bile bu defilelerdeki giysileri de beğenmeyip yabancı ülkelerden giyinmemeli. Defileleri gazetelerden izleyip Beşiktaş pazarından yeni caminin arkasından, surların oradaki pazarlardan kimse bir şeyler almak zorunda kalmamalı. Herkes güzel olmalı. Herkesin güzelliği sonuna kadar herkesin olmalı. Korkutmak için, yıldırmak için değil, hayattan yana coşkun bir çığlıkçasına çağrı olmak için. Güzelliğin tapınağı şimdiki gibi geçici, yapay, sundalardan değil, mermerden olmalı. Güzelliğin tapınağı, Tanrı'nın tapınağı gibi herkes için olmalı. Güzelliğin tapınağı, bütün bir kenti, bütün bir hayatı çatısı altında barındırmalı. Argos, Sayı 9, Mayıs 1989.